Ayrım 26.
Sayfa 280. Angelita'nın odasındaki ufak masaya Meryem Ana'nın yeni alınmış bir resmi konmuştu. Tasvirin önünde içinde bol yağ bulunan iki madeni fincan tabağı duruyor. Bu mariposa, yani kandillerin içinde ise Angelita'nın o sabah kutsaması için Don Carlos'a götürdüğü iki fitil yanıyordu. Manuel giyinmeye başladı. Onu arenaya dek uğurlamak için bir yığın çocuk kapının önünde birikmişti. El Pipo, kanter içinde ve sinirli bir edayla içeriye girdi. Yüzü, o babacan ifadesini yitirmişti. O günkü gösteri fiyaskoya dönüşürse ne torero ne de kendisi için ikinci bir fırsat söz konusu olabilirdi. Emredici bir sesle, boğaya, postunu bir manto gibi giymek istiyormuşçasına sokul dedi. Yaralanırsan ayağa kalk ve bayılıncaya dek dövüşü sürdür. Bandereyaro Antonio Columpo, matadorun pantolonunu giydiriyordu. Manuel'in şu yanıtı verdiğini duydu. Don Rafael, gerekirse bağırsaklarımın üzerine basa basa güreşirim. Ve torero kahkahayı bastı. Yandaki odadan Angelita kardeşinin kahkahasını duydu. Diz çökmüş durmadan dua ediyordu. Bu gülüşe şaştı. Torerolar az sonra karşılaşacakları tehlike nedeniyle giyinirken gülmezler diye duymuştu. Sussa da benim gibi dua etse diye düşündü. Az sonra kapı açıldı. Işıklı giysiler içinde kardeşi odaya girdi. Angelita Benitez'in anlatısı. Onu görünce bir çığlık attım. Ağzı kulaklarına varmıştı. Dizlerim titremeye başladı. Yanıma geldi, bana sarıldı ve öptü. Günün birinde bir şeyler yapabileceğini hiçbir zaman inanmamıştım. Söylediklerini hiçbir zaman inanmamıştım. Gel gelelim karşımdaydı. Sözünde durup torero olmuştu. Sonunda adam olmuştu. Ben ise ağlıyordum. Yalnız ve yalnız onu, kardeşimi düşünüyor. Onu boğaların boynuzlarının önünde görür gibi oluyordum. O güne dek kardeşim için böylesine acı gözyaşları dökmemiştim hiç. Kolunu omuzlarıma doladı, kapıya dek gittik. Bütün kasaba kapının önünde toplanmış, bağıra çağıra, itişe kakışa onu bekliyordu. İçimi bir sıkıntı kapladı. Manola, ah Manola, ne olur gitme diye yalvardım. Bana doğru eğildi. Bu kez gözlerimden öptü. Ağlama Angelita dedi. Bu akşam ya sana bir ev alacağım ya da yasımı tutacaksın. 11. Madrid, 1 Mayıs akşamı, saat 18.40. Impulsivo boynuzlarını böğrüne doğru eğmiş olarak üçüncü kez var gücüyle muletaya doğru koşuyor. Bir mermer heykel kadar kımıltısı duran El Cordobes onu beklemektedir. Bilirsiz bilek hareketleriyle kırmızı kumaşı titretiyor. Bacaklarını ve ayaklarını öyle sıkmış ki birbirine yapışmışlar adeta. Boğa göğsünün hizasında tuttuğu kumaşa yaklaşınca başını kaldırmaya zorlamak için kolunu hafifçe yükseltiyor. Saldırının ritmine uyarak kumaşı izleyen boynuzlarının bir yarım kavis çizişini gülümseyerek seyrediyor. Zarif bir hareketle El Cordobes dönüyor ve muletayı yeniden hayvanın önünde tutuyor. Faina'ya böyle yüksek geçişlerle başlamak bilerek uygulanan bir taktiktir. Matadorla boğası, Endülüs topraklarının bu iki ürünü şimdi kozlarını paylaşacaklardır. Bu yüksek ve soylu geçişler Impulsivo'yu işte bu oyuna hazırlamaktadır. Boğa, Toril'den çıktığı andaki vahşi ve taşkın enerjisini yitirmiştir. 10 dakika önce her şeyi yabanıl bir hırsla saldırmakta, gücünün bilincinde olan bir hayvanın içgüdüsel ve içten gelme tepkilerini göstermekteydi. Şimdi ise yaralı bir hayvandır. Jose Siguenza'nın kargısıyla zalimce açılan yaradan akan kan, böğründe koca bir leke meydana getirmiştir. Kan durmuştur ama bir yanıkmış gibi acı vermektedir. Kargı cezasından sonra boğa, o soylu duruşundan bir şeyler yitirmiştir. Arenaya girerken dimdik tuttuğu boynu, şimdi daha az mağrurdur. O muazzam ağırlığını kasları şimdi daha güçlükle taşımaktadır. Ancak o yabanıl ve masum güveni şimdi tümüyle yıkılmıştır. Pelerinlerin bir türlü sırrına eremediği tuzağı onu bıktırmıştır. Artık savunmaya çekilmiştir. Saldırıları şimdi düzensiz değil, aksine bilinçli ve belirli tepkilerdir. Boynuzlar boşluktan kurtulmak, katı bir cisme batmak gereksinimindedir. Bu haliyle boğa çok daha tehlikelidir, zira yaşamını savunduğu bilinmektedir. Saldırılar daha belirli bir durum aldığı oranda matadorun yaşamı tehlikeye girmektedir. Corrida'nın en garip karşıtlıklarından biri de budur. Boğanın yazgısı ölmektir ama zaman onun lehine işler. Her geçişte, dövüşün her dakikasında oyunun kurallarını öğrenmektedir. Faina ne denli uzar, geçişlerin sayısı ne denli çoğalırsa hayvan o kadar çok şey öğrenir. O zaman da o da öldürücü olur. El Cordobes'in yaptırdığı bu üç geçişin amacı ona güvenini geri vermek ve dövüşme isteğini kışkırtmaktır. Bunlar yaralı hayvana cesaret veren dürüst ve doğru geçişlerdir. Hayvanın soluk almasını sağlayan kısa bir duraklamadan sonra El Cordobes kolunu gererek hayvanın köpüklü ağzına doğru gidiyor. Bu kez Muleta'nın etekleri çamur çukurcuklarına değiyor. Suliyeti Coherencia'yı, yani hayvanın içgüdüsel bir tepkiyle sığınak yaptığı güvenlik noktasına doğru kayıyor. O sahanın sınırını aşması halinde boğanın vahşi bir saldırıya geçeceği kuşku kaldırmaz. Dövüşün başında bu sınır boynuzlardan 20 metre uzaktaydı. Dakikadan dakikaya bu mesafe azalıyor. Az sonra boğa kendini tam anlamıyla tehlikede hissettiğinde bu uzaklık birkaç santimetreye inecek ve o zaman en ufak bir değerlendirme hatası hayvanı dövüşün hakimi yapacak olan vahşi ve belki de ölümcül saldırılara yol açacaktır. El Cordobes adımlarını ufaltarak dikkatli ilerliyor şimdi. Bir an bakışlarını boynuzların mavimtırak yansılarından ayırarak hayvanın yapmak istediklerini açığa vuran siyah ve kımıltılı iki noktaya dikiyor. Tehdit dolu gözlerinin ifadesinde ve baktığı yönde Corrida oyununun anahtarları var. Bu gözler Matador'a, adımları Las Ventas'ın kumlarındaki gözle görülmez ölüm çizgisine ulaşır ulaşmaz durmasını ihtar edecektir. Duelle süresince bu bakış, insanın ve hayvanın zekası arasındaki tek bağ olacaktır. Matador'un sanatının ve güvenliğinin sınırları, bu bakış yerinde yorumlamasına bağlıdır. Boğaların gözlerindeki ifadeyi iyi okuyamadıkları için sayısız insan ölmüş, bir o kadarı da ışıklı giysileri çıkarmak zorunda kalmıştır. Impulsivo'nun bakışlarındaki Muleta'dan bana döndüğünü anında seziyordum diye anlatır El Cordobes. Bir bilek hareketiyle dikkatini hemen Muleta'ya çevirmeye çalışıyordum. Aksi halde boynuzlar karnıma batacaktı. Matador yasak sahanın sınırına dek gidip duruyor. Hem Muleta'yı hem kılıcı sağ eline alıp boynuzların karşısına geçen El Cordobes şimdi boynuzlara yan dönmüş durumdadır. Parmakları pelerinin yakasına yapışmış, efendisinin yardımına koşmaya hazır bekleyen Paco Ruiz, pistin ortasındaki sahneyi soluk soluğa seyrediyor. Boğa saldıracak, evet saldıracak diye mırıldanıyor. Ve Manolo, Madrid zaferini de kazanacak. Impulsivo, Paco'nun dileğine uymak istercesine başını eğip saldırıya geçiyor ve Matador'un dairesel bir hareketle ağır ağır gezdirdiği kumaşa saldırıyor. Birden, Muleta'nın boşlukta itiverdiğini gören Boğa hemen dönüyor. Yeniden dört nala koşuyor. Ama El Cordobes bu saldırıyı da karşılamaya hazırdır. Bütün hızıyla atılmış olan 525 kilo gerisinde sert bir rüzgar bırakarak Matador'un önünden geçiyor. Kırmızı kumaşın peşine takılıyor ama kumaş yeniden yok oluyor. Vahşi boğa bir kaplan çevikliğiyle yine dönüyor. Bu ani dönüş öyle yakın ki Matador bu kez tehlikeli sahanın içinde. Ama hayvanın gözleri kırmızı kumaşla büyülendiğinden o titrek pillerden başka bir şey görmüyor. Matador ani bir bilek darbesiyle onu göğsü hizasında tehlikeli bir geçişe sürüklüyor. Kenetlenme öylesine çabuk ve güzeldir ki hayvanı da insanı da alkışlayan çılgın bir role arenayı dolduruyor. Ama gösteri henüz başlamamıştır. Hayvanın kanına bulanmış ve yüzü sevinçli bir kasılmayla aydınlanmış olan El Cordobes birden değişiyor. Ani bir öfkeyle ilk geçişlerin klasik duruşlarını bırakıp boğaya doğru koşuyor, kırmızı kumaşı ta burnunun dibine sokuyor ve saldırsın diye kılıcıyla dürtüyor. İspanya'nın beklediği gösteri işte budur. İki vahşi hayvanın dövüşü. Birden arenayı bir trajedi havası kaplıyor. Manuel Benitez, böylesine kaba bir heyecanı seyirciye yalnız kendisini verebileceğini biliyor. Halk, bunu yaşamak için koşmuştur buraya. Bir öğle sonrasında hem Manolete, hem Domingue'un, hem Elbite olup, dünün dövüşçülerinin afsiyonu verdikleri her şeyi verebilir. Ama kendisi tektir. Corrida yasalarını silkip atarak, seyircilerini heyecan sancılarıyla kıvrandıran El Cordobes tektir. Onun gününe dek seyircinin matadorlardan aldığı tek heyecan korkuydu. Bugün ise bu aynı seyirci, dövüştüğü boğadan daha hızlı olan bir yaratığın, çılgınlıkları denge kurallarına, aynı zamanda yaşama yasalarına sürekli bir kafa tutma olan bir yaratığın öfkesini, sevgisini, kinini ve içgüdülerini paylaşacaktır. Kumların üstünde titreşerek dolaşan kırmızı pilelere adeta yapışmış olan Impulsivo saldırıyor, uzaklaşıyor, geri geliyor, gene saldırıyor. Her geçiş Matador'u biraz daha sıkıştırıyor. Onu bir cehennemi girdabın içine alıyor. Matador, bu girdabın içinde döndüğü uzun saniyeler boyunca dengesini yitirmemek için tüm dikkatini hayvanın kanlı sırtında toplamıştır. Sonunda bir bilek darbesiyle boğayı bir sapan taşı gibi dışarıya yolluyor ve muletasıyla son bir arabesk çizerek ondan uzaklaşıyor. Las Ventas'ta fırtınalar kopuyor. Tüm seyirciler ayağa fırlamış, tepiniyor, alkışlıyor, haykırıyorlar. Lojasında ayakta duran başkan De Quiros mendil sallıyor. Bunu gören bando çılgın bir pasodobleye başlıyor. Sarhoş olan, sersemleyen hayvan soluk soluğa kalmıştır. Açılan ağzından dili sarkıyor. El Cordobes koskoca gülüşüyle kalabalığa doğru dönüyor. kılıcı ve muletayı kaldırıyor, kendi çevresinde yavaşça dönüyor. Alkışlar daha da hızlanıyor. Kıvanç ve mutlulukla içi kabaran Paco Ruiz, tamam kazandı, plazadan omuzlar üzerinde çıkaracak diye düşünüyor. Matador yine Impulsivo'ya doğru gidiyor. Yeni saldırıları kışkırtmak için muletasını yayarken alnına iri bir damla düşüyor. Bir damla daha. Bakışlarını göğe doğru kaldırıyor. Madrid'in göğünde toplanmakta olan bulutlar umduğundan daha çabuk çatlamıştır. Las Ventas'a düşen sağanağa rağmen El Cordobés sözünü tutacaktır. Öfkeli bir hareketle alnına düşen isyankar saçlarını geriye atıyor. Şemsiyeler basamakların üzerinde siyah siyah kubbeler oluştururken boğaya doğru koşuyor. Paco Ruiz gözlerini efendisine dikmiş, şimdi ne çılgınlıklar yapacak diye merakla bakıyor. Bekleyiş uzamıyor. El Cordobés'in adımlarını yavaşlattığını ve muletayı öteki eline aldığını dehşetle görüyor. Banderero'nun parmakları Burledero'nun tahtasına kenetleniyor. Tanrım diye mırıldanıyor. Sahiden deli bu adam. Manuel sol elinde tuttuğu kırmızı kumaşın ıslak uçlarını yerlere sürte sürte birden koşmaya başlıyor. Boğaya 3 metre yaklaşınca duruyor. El Cordobés Madrid'deki Faena'nın emsalsiz güzellikte olmasını istiyor. Uygulamaya hazırlandığı geçişin adı, görkemli olmayan güzelliği nedeniyle doğaldır. Corrida'nın en güç, yani Matador'u tehlikeli bir şekilde hayvanla karşı karşıya getiren figürü doğal denen bu geçiştir. Ama bunsuz Faena eksik sayılır. Kalça hizasında tuttuğu kılıç sağ elinde, titrek muleta solunda olduğu halde El Cordobés Impulsivo'yu çağırıyor. Kılıç, muletayı tutan eldeyken kırmızı kumaşın yüzeyini genişletiyordu. Şimdi öteki elde olduğundan yüzey daralmış, 60 santimetre yerinmiştir. Bu da iki boynuz arasındaki mesafeden biraz fazladır. Hiçbir figür hayvana, insanla mulet arasında bir seçme olanağına sahip olunduğu bu denli açıkça anlatamaz. Bugün doğalın uygulanmasına fazladan bir tehlike daha eklenmektedir. Sol gözündeki kusur nedeniyle Impulsivo önünü kısmen görmektedir. Boğaların görüşü çapraz olduğundan, yani sol göz sağı, sağ gözde solu gördüğünden hayvan matadorun bedenini tümüyle görecek, buna karşılık dikkatini bedenden kumaşa çekecek olan muletanın kıvrak titreşimlerini seçemeyecektir. Öyle ki boğanın insanın yanından geçiş sırasında sol boynuz muletanın denetiminden çıkacak ve saldırısı sırasında boğa kumaşın sol kısmına, yani matadora en yakın duran kısmına bakacaktır. Tuzağı bulmaya çalışarak mesafeyi boynuzuyla tarayıp matadorun ölesine yakınından geçecektir ki milyonlarca İspanyol kaçınılmaz ölüm anını görmemek için dehşet içinde gözlerini yumacaktır. El Cordobés'in Alternativa ödülü olarak seyircilere peş peşe sunduğu 5 doğalı 26 bin gırtlaktan aynı anda çıkan 5 kükremeli ole selamlıyor. Belmonte ya da Joselito'dan bu yana Madrid böylesine arı, böylesine plastik güzellikte, böylesine içtenlikli doğallar görmemiştir. Kalabalığı bir heyecan dalgası sarıyor. Şapka, kundura, çanta, minder yağmuru pisti kaplıyor. Tüm İspanya'da, kahvehanelerde, benzin istasyonlarında, fabrikalarda insanlar haykırıyor. Ağlıyor, tepiniyor, kucaklaşıyor, kadehleri duvarlara çalıyor. Kendileri en çılgın sevinç gösterilerine kaptırıyorlar. Bu gümbürtülerle çevrili arenanın ortasında El Cordobés'in yüzü tanınmaz hale gelmiştir. Üstü kan ve çamur içindedir. Yağmur ve terden sırılsıklam olmuştur. Pistin açıklı koylu grili üzerinde cehennem ateşinden akan alevlerden oluşma bir insan heykelini andırmaktadır. Heyecandan sarhoştur. Kendisini alkışlayan taşkın sevginin dürtüsüyle şahlanmıştır. Şimdi tek isteği boğanın üstüne atılmak ve onu kucaklamaktır. Bakışlarını kendisini alkışlayan binlerceyle doğru kaldırıyor ve başını eğerek teşekkür ediyor. Müthiş şamataya rağmen her alkışı, her tepinmeyi, her haykırışı duymaktadır. Genel sevinç binlerce özel sevince dönüşmektedir sanki. Arenanın ortasında yapayalnız duran adamın hissettiği en garip heyecan budur. Aynı zamanda en korkuncudur. Zira korida seyircisi gibi kaypak bir seyirci daha bulunamaz. Heyecan ve sevgi dolu öğle sonlarını nefret ve kin izleyebilir. Ve düşmanca fırtınalar aynı şekilde her seyirci ayrı bir okla deliyormuşçasına parçalanarak binlerce hakaret ve tehdit şeklinde ulaşır matadora. Hiçbir deneyim böylesine şınamalı değildir. En usta matadorların yaşamına mal olmuştur. Birçoklarını da öz suyundan yoksun etmiştir. El Cordobés'in tanımıyla yalnızca en yeşil dalları kesilip kuru bir gövde olarak bırakılan bir ağaç haline sokmuştur. Heyecandan boğazı düğüm düğüm olan Paco Ruiz, tüylerini diken diken eden bir sevinç kasırgasının bedenini okşamakta olduğunu hissetti. Pisti, dikkatli bakışlarla taradıktan sonra gözlerini bir an için karşısında duran büyük tahta kapılara çevirdi. az sonra diye düşündü. Büyük bir mutlulukla bu kapılar Manola için ve Madrid sokaklarında Matador'la birlikte zafer yürüyüşü yapacak kortejin çıkması için açılacak. El Cordobes'in göksel öfkesinin doğurduğu şiddet içinde bozuk görüşü ve kargı cezasının yetersizliği nedenleriyle olağanüstü tehlikeli olan bir hayvan karşısında elde ettiği başarının ve yiğitliğin büyüklüğünü Sadık Peyam Paco'dan daha iyi ölçebilecek kimse yoktur. Öylesine bir başarının güzel bir kılıçlamayla sona ermesi gereklidir artık. Bandiriero sabırsız bakışlarını arenanın kenarındaki tahta duvar boyunca dolaştırarak kılıç taşıyıcısı Paco Fernandez'in tombul yüzünü arıyor. Gerçekten El Cordobes'in Faena'da kullandığı tahta kılıcı artık bırakması ve Impulsivo'nun yaşamına son verecek olan Toledo çeliğinden yapılma ağır kılıcı eline alması gerekmektedir. Paco Fernandez elinde iyice bilenmiş olan kılıçla beklemektedir ama Matador gidip almaya henüz istekli görünmüyor. Aksine yeniden pistin ortasına soluk soluğa ve öfkeli duran boğaya doğru yürüyor. Paco Ruiz bir hamlede zemberekten boşanırcasına piste fırlıyor. İşler acısı bir haykırışla "Hayır Manuel yeter" diye yalvarıyor. Bu çığlığı duyan El Cordobes dönüyor. Kendisine doğru koşan Bandiera muletasıyla öfkeli bir hareket yaparak hemen pisti terk etmesini emrediyor. Paco yerine dönüyor. Ama bu kez başka bir ses yükseliyor. Pepin Garrido bu çılgın cüretten vazgeçmesi için yalvarıyor. Gerçekten El Cordobes'in giriştiği oyun ölümcül bir oyundur. Şimdi yaptıracağı her geçişin dövüşün farklı güçleri arasındaki dengeyi bozması mümkündür. Matador yeterli sayıda geçiş yaptırmazsa hayvan muletayı izlemeyi öğrenemez. Öldürme anında başını muletaya gömeceğine duraksama geçirir ve bu ölümcül olabilir. Aksine Matador gereğinden fazla geçiş yaptırırsa hayvan kumaş aldatmacısının yanında gerçek bir beden bulunduğunu anlar. Kendi kendini aşma isteğiyle şahlanmış olan El Cordobes kararlı adımlarla İşte bu son tehlikeye doğru gitmektedir. Pistin ortasında ufak bir alanda Impulsivo'nun toynakları binlerce krater kazmıştır. Bu kaygan tuzaktan kurtulmak için Manuel sürekli ole salvolar altında ölümcül akrobasi gösterilerine girişecektir. Zaman zaman ölçülü ya da öfkeli bir ritim alan Faene zarif ve sert arabesklerle sürüp gitmektedir. Aynı siyah ve sırma kütle içinde karışıp kaybolan boğayla Matador'u çılgın bir ölüm kalım dansı oynamaktadırlar. Bu garip görünümünün verdiği dehşet içinde Bandiriello'ların efendilerini yakaracak gücü de yitirmişlerdir. Heyecanla kendisinden geçen seyircilerin arasında onların kaygısını paylaşanlar da var. Torino'nun üzerindeki balkonda Mayoral Francisco Galindo'nun yüzü heyecandan kasılmıştır. Yaşlı Endülüslü Impulsivo'nun soylu dövüşünü sevinçle ve aynı zamanda kıvançla izlemiştir. Ama boğanın gereğinden fazla mulet aldığına inanmakta, bu nedenle de dövüşün orada bitmesi gerektiğini düşünmektedir. Plazanın papazı Don Juan Espinazo Carmona da aynı kanıdadır. Babacan papaz bir yandan sigara sarmaya çabalamakta, bir yandan da 20 yıldan beri kimsenin yaratamadığı heyecanı sunan bu ateşli genci koruması için Tanrı'ya dua etmektedir. Başka biri halkın arasından topallaya topallaya geçiyor. Bu Doktor Maximo de la Torre'dir. Kendisine ayrılan sandalyeden kalkmış, plazayı saran çılgınlığın ölüme sürükleyeceği anlaşılan kişiyi karşılamak üzere revire koşuyor. İki vahşi hayvanın kucaklaşmalarını kimse önleyemez. Mutluluktan, öfkeden, tutkudan çıldıran El Cordobes, izleyicilerinden hiçbirini asla tanıyamayacağı bir heyecanlar dünyasında yüzmektedir. Her şey gözünde silinmiştir. Peonların yakarıları, boğanın gözlerindeki kusur, kaygan yer, her şey. Gerçekleştirmekte olduğu mükemmel figürlerin yarattığı heyecandan başka hiçbir şey yok o anda. Başka bir şey düşündüğü yok. Bir zamanlar yere sinemasının kurt yeniği sıralarında torero olmayı kurmuş olan insan için o an geçmişteki tüm yoksullukların avuncu ve başarıya ulaşmış bir yaşamın kesinleşmesi demektir. Bugün bu arenanın ortasında sonunda adam olmuştur. 20 milyon İspanyol Matador'u alkışlıyor ama o bedenin çevresinde döndürüp durduğu boğayla bambaşka bir dünyada tek başınadır. Madrid'in 500 kilometre güneyinde Los Oyuelos mahallikanesinin karanlık salonu bu garip görünümün karşısında birden derin bir sessizliğe bürünmüştür. Sadece televizyon yorumcusunun sesi ve heyecanlı bakışlarını ekrandan ayıramayan seyircilerin solukları duyulmaktadır. Kendi yetiştirdiği boğası yiğitliğini gösterdiği için Jose Benitez'i Cubero'nun artık istediği tek şey güreşin trajediyle bitmemesidir. El Cordobes'in aşırı yürekliliğine kızmaktadır. Zira Matador'un kışkırtmalarına boğa şimdi korkunç bir boynuz darbesiyle karşılık verebilir. Yaşlı boğa yetiştiricisi birden ayağa fırlıyor. Beklediği işaret ekranda görmüştür. Impulsivo'nun hasmına verdiği uyarmanın kimse farkında olmamıştır herhalde. Boğa, kımıltısız duran matadora doğru öfkeli bir boynu savurmuştur. Yetiştirici bu sefer anladı diye düşünüyor. Oyunun kurallarını biliyor artık. İnsanı arıyor. Don Jose koltuğundan fırlıyor. Karanlık ve sessiz salonda yankılanan, otlaklarını Madrid'den ayıran, 500 kilometreyi aşmak istiyormuşçasına gümbürdeyen bir sesle ekrandaki matadora bakarak ''Matalo hombre, matalo! Öldür onu, öldür!'' diye haykırıyor. 12. Endülüs'te çılgın bir yaz. Pırıl pırıl 6 çift botin, Pacheco sokağındaki beyaz binanın önünde şakladı. Domates diye anılan çavuşma Leon, elinde beyaz eldivenleri, tepesinde kask atı iki köşeli şapkası, belinde gümüş dokalı kuşağıyla ve törene hazırlanan bir generalin buyurgan ve telaşlı haliyle adımlarını teftiş ediyordu. Ne bir pantolon çizgisi, ne bir afolet, gözünden hiçbir şey kaçmıyordu. Teftişten sonra çavuş bir emir savurdu. Manga, Carmen operasındaki jandarmalar kadar mağrur ve sert adımlarla ilerlemeye başladı. Bu törenin anlamı, palma duvarlarının afişlerinde görülüyordu. İri siyah yazılarla, o gün saat 5'te, kasabalıyı 30 yılı aşkın zamandan beri ilk kez yapılacak olan gerçek koridoya davet eden bu afişler, tarihsel olayın belli başlı aktörü olarak çavuş Malion ve adamlarının en yavuz düşmanı ve Don Felix Moreno'nun boğalarının yola gelmez eziyetçisi Manuel Benitez'i gösteriyordu. Yazgı, garip bir şekilde tersine dönmüştü. Bu adamlar Endülüs'ün otlaklarında izini sürdükleri haydutun bir çeşit onur mangası olacaklardı. Tam 30 dakika sonra parıltılı iki köşeli şapkaları ve yeşil sülükleriyle jandarmalar, Manuel Benitez'in doğduğu kasabadaki koridasının yapılacağı tahta arenada kamu düzeninin ve huzurunun simgeleri olacaklardı. 30 yıldan beri Palma'da hiçbir olay böylesine ilgi ve küçümseme karışımı bir heyecanla karşılanmamıştı. Karanlık sokaklardan, güneşli meydanlardan, harap avlulardan ve çiçekli bahçelerden Palmalılar kentin çıkışındaki plazaya akın ediyorlardı. Zenginlerin şık arabaları, Generalissimo Caddesi'ndeki akan insan selinin içinde yol bulup geçmeye çalışıyordu. Yuvarlak geniş kenarlı föt şapkasıyla Don Felix Moreno bunlardan birinin içindeydi ve uyrukları arasına katılmış babacan bir hükümdar görünümü yaratıyordu. Amansız güneşin altında ter döken ve pofurdayan domates, boğa yetiştiricisine saygılı bir selam verdi. Çavuşun kibar tavırlı karısı, siyah mantelesine sarılmış, sessizce manganın peşinden gidiyordu. Bir zamanlar kocasının artıklarını gizlice attığı tutuklunun aç, perişan halini anımsıyordu. Bugün, Plaza de Toros'a onu seyretmeye koşuyor ve gencin yüzünde, geçmişteki acıların izlerini yok eden zafer dolu bir gülümseme bulmayı içtenlikle diliyordu. Kasabanın papazı, Don Carlos Sanchez'de psikopazlık andığı töreninde giydiği önü ilikli yeni papaz cübbesini kuşanmış olarak telaşlı adımlarla plazaya koşuyordu. Bir zamanlar sık sık sümüğünü sildiği çocuğun o günkü koridasına gitmeye karar vermeden önce 3 gün süren bir iç mücadele geçirmişti. Sonunda bir tek şey onu ikna etmişti. Allah göstermesin, belki arenada hizmetine gereksinim olurdu.